Ayrım 5.
Küçük kız 3. kattaki 7 numaralı dairenin kapısını çaldı. Kimsiniz? Benim anne. Müzeyyen Hanım karşısında kızını görünce şaşırdı. Neden bu kadar çabuk geldin Firuze? Bir sorun mu var? Hayır, sorun yok. Derse sınıf arkadaşımla devam edeceğim. Firuze arkadaşıyla annesini tanıştırdıktan sonra içeriye geçtiler. Evin içi Klaus'a değişik geldiği için merakla etrafa bakıyordu. Oturma odası, salon ve misafir odası beyaz uçuk sarılı dantellerle süslüydü. Sehpaların ve masanın üstünde, vitrinin içinde, yastıkların ve perdelerin kenarında hep danteller vardı. Perler halıyla, hol yollukla kaplıydı. Oturma odasının tavanındaki beyaz ipten örülmüş mavi boncuklu sarkacın içinde epeyce büyümüş olan bir Arap saçı vardı. Evimizi beğendin mi? Evet, çok hoşuma gitti. Duvara asılı şu mavi şey nedir? Firuze nazar boncuğunun adını Türkçe söyledi ve ne işe yaradığını Klaus'a anlatmaya çalıştı ama başaramadı. Onlar konuşurken Müzeyyen Hanım saçlarını tülbentle bağlayıp yere oturdu ve mantı hamurunu açmaya başladı. Hamur istediği inceliğe gelince bıçakla küçük küçük parçalara ayırıp her birinin içini teker teker kıymayla doldurdu. Klaus kadının ne yaptığını anlayabilmek için Müzeyyen Hanım'ın her hareketini gözünü kırpmadan takip ediyordu. Nazar boncuğunun ne işe yaradığını anlayamadığım gibi annenin ne yaptığını da anlayamadım. Firuze uzun süre gülmekten konuşamadı. Annem meşhur bir Türk yemeği olan mantıyı yapıyor. Arkadaşına öğle yemeğinde yiyeceğini söyle kızım. Müzeyyen Hanım hamarat ve temiz bir kadındı. Camlar, perdeler, halılar ve tüm odalar tertemiz ve düzenliydi. Çocuklar oturma odasında ders çalışırken onlara çay ve bisküvi götürdü ve tarhana çorbası yapmak için mutfağa geri döndü. Saat 12.30 olduğunda yemekler yapılmış, sofra hazırlanmış, evin bütün işleri bitirilmişti. Sofra hazır çocuklar, ders çalışmaktan sıkılmış olan iki çocuk kitabı defteri hemen bırakıp mutfaktaki yemek masasına oturdular. Müzeyyen Hanım önce önlerinde duran pembe çukur tabaklara tarhana çorbasını koydu ve gülümseyerek Klaus'un yüzüne baktı. Çorba çok sıcak olduğu için ilk anda ağzı fena halde yanan çocuk üfleye üfleye çorbasını içti. Sıra merak ettiği yemeğe gelmişti. İlk kaşıktan sonra Klaus'un gözleri parladı. Mükemmel bir yemek. Beğendiğine sevindim. Klaus afiyetle tabağındaki mantıyı yedikten sonra teşekkür edip arkadaşıyla birlikte sofradan kalktı. Yere düşmüş olan defterini ve kalemini yerden aldı ve kızın yanına oturdu. Evinizin adresini yazabilir misin Firuze? Neden bizim adresimizi istiyorsun? Anneme mektup yazacağım, sizin adresinize cevap vermesini isteyeceğim. Neden amcanın adresini yazmıyorsun? Çünkü annemden mektup gelince bana vereceğini sanmıyorum. Mektubu posta kutusundan kendin alamıyor musun? Hayır, almam mümkün değil. Bizim apartmanın posta kutuları kilitli. Mektup size gelirse elime geçmeme olasılığı tamamıyla ortadan kalkar. Gerçekten zekice Klaus. Firuze defterden bir yaprak koparıp adreslerini yazdı. Fräulein Firuze Önür, 1203 Wien Freiheit Strasse Österreich. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Klaus adresin yazılı olduğu kağıdı katlayıp cebine koyduktan sonra iyi günler dileyip ayrıldı. Eve gelir gelmez amcasının çalışma masasının üzerinden zarf ve pul alıp hızlıca kendi odasına geçti. Kurşun kalemle defter yaprağına Viyana'da yeni tanıştığı amcasının yanında olduğunu ve İsviçre'ye geri dönmek istediğini bildiren kısa bir mektup yazdı. Mektubu caddenin sonundaki posta kutusuna attıktan sonra amcasına yakalanmamak için koşarak eve geldi. Adam henüz görünürde yoktu. Sıkıntıdan evin içinde dolaşmaya başladı. Duvarlarda boy boy tablolar asılıydı. Klaus her birine teker teker baktıktan sonra salonun sağ köşesinde masa gibi duran siyah şeyin başına geçti. Önünde duran küçük oturağa oturup incelemeye başladı. Karşısında açık beyaz bir kitap ve içinde anlam veremediği şekiller vardı. Kitabı yerinden alıp diğer sayfalarına baktı. Onlarda da aynı şekilleri gördü. Baş D harfi, yuvarlağı karalanmış D harfi, yan yana gelip birleştirilmiş D harfi, çizgilerin üstüne altlı üstü yerleştirilmişti. Aralarında da garip garip şekiller vardı. Klaus önünde duran siyah beyaz tuşlardan birine basar basmaz neye uğradığını şaşırdı. Çıkan kalın ses onu boş anında yakalamış, epeyce korkutmuştu. Klaus diğer tuşlara basıp çıkan sesleri dinlerken amcası ellerini bağlamış onu seyrediyordu. Daha önce hiç piyano çalmamış gibi gözüküyorsun. Bu aletin adı piyano mu? Evet, ilk defa mı görüyorsun? Klaus başını salladı. İstersen sana nasıl çalınacağını öğretebilirim. Yaşlı adam ölen eşinin piyanosunun başına geçip kendi bestesi olan bir parçayı çaldı. Çıkan sesler ihtiyarın içindeki boşluğu ve hüznü açıkça yansıtıyordu. Klaus hayranlıkla amcasının yüzüne baktı. Oldukça zor gözüküyor. Diğer müzik aletleri gibi piyano çalmayı öğrenmek ve ustalaşmak zordur. Sarp kayalıklı yüksek bir dağa tırmanmaya benzer. Gerçekten istemen ve yılmadan çalışman gerekir. Daha dağın eteğinde gözün korkarsa zirveye asla çıkamazsın. Arada yorulabilirsin, ayağın takılabilir, hatta düşebilirsin bile. Ama sakın pes etme. Akşam yemeğinden sonra notalarla çalışmak için salona geçtiler. Yaşlı adam çekmecesinden iki kitap çıkarıp masaya oturdu ve gözlüğünü taktı. Klaus'a öğrettiği ilk şey sol anahtarı oldu. Konuya hakim olan yaşlı adam çok iyi anlatıyor, Klaus da anlatılanı hemen kavruyordu. Aradan yarım saat geçtiğinde bütün notaları ve notaların yerlerini öğrenmişti. Amcası belli etmiyordu ama yeğeninin zekasına hayran kalmıştı. Ders bitiminde aferin bile demeden yerinden kalktı. Biraz daha çalışıp notaları iyice pekiştir. Tamam efendim. Klaus masada çalışmaya devam ederken ihtiyar elinde olmadan ona bakıyordu. Karşısında sanki kendi oğlu vardı. Oğlu Klaus'tan 3-4 yaş büyük, onun gibi düz kumral saçları ve badem gibi yeşil gözleri olan zeki bir çocuktu. Oğluyla birlikte geçirdiği eski günler aklına gelen adam durgunlaşmıştı. Kendine gelince Klaus'un çalışırken masada uyuyakaldığını fark etti. Başını açık duran müzik kitabının üstüne koymuş uyuyordu. Yeğenini kucaklayıp yatağına yatırdı. 2-3 saat oturma odasında yalnız başına oturduktan sonra düşünceler içinde uykuya daldı. Klaus ertesi gün öğleyin tekrar Firuze'lerin evine gitti. Hoş geldin Klaus.
Merhaba efendim.
Firuze evde mi? Müzeyyen Hanım çok az Almanca bildiği için evde fakat uyuyor diyemedi. Cevabı el işaretleriyle verdi ve Klaus'u misafir odasına oturttu. Firuze'nin odasına girip kızı uyandırdı. Önce huysuzlanan kız, Klaus'un geldiğini öğrenince hemen yataktan fırlayıp banyoda elini yüzünü yıkadı ve davul gibi şişmiş gözlerle misafir odasına girdi. Sevinçten uçuyordu adeta. Klaus'un yanına gelip yanağına bir öpücük kondurdu. Klaus şaşkın şaşkın Firuze'nin yüzüne baktı. Türkler hep böyle sıcakkanlı mıdır?
Evet öyleyizdir. Fakat sizin için aynı şey söylenemez.
Klaus bu lafın altında kalmadı. O da küçük kızı yanağından öptü. Düşüncen değişti mi?
Biraz düşünmem lazım deyip gülümsedi.
Öbür yanağından da öpünce artık siz de sıcakkanlısınız dedi. İki çocuk birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlardı. Tanışalı daha 2 gün olmuştu. Ama 40 yıllık dost gibiydiler.
Annene mektup yazdın mı?
Evet, dün gizlice yazıp postaladım. Cevabı 4 gözle bekliyorum.
Gitmeyi neden o kadar çok istiyorsun? Viyana'daki hayatından memnun değil misin?
Hayır Firuze, memnun değilim. Derhal geriye dönmek istiyorum. Ailemi, arkadaşlarımı, öğretmenimi şimdiden özledim. Buradaki okulumdan nefret ediyorum. Amcamın evinde de çok sıkılıyorum. Viyana bana göre bir yer değil.
Klaus'un gitmekte kararlı olduğunu gören kız çok üzülmüştü. Tek arkadaşı oydu ve İsviçre'ye dönmesini hiç istemiyordu.
Müzeyyen Hanım'ın getirdiği su böreğini ve un kurabiyesini yedikten sonra Almanca çalışmaya başladılar. Firuze Klaus'u sevdiği için anlattıklarını can kulağıyla dinliyor, daha fazla gayret gösteriyordu. Şımarık arkadaşlarının alayları yüzünden Almancadan nefret eder hale gelmişti. Klaus sayesinde nefreti yavaş yavaş sevgiye dönüşüyordu. Farkına varmadan 3 saat geçmiş hava kararmaya başlamıştı. Pazartesi günü okulda görüşürüz.
Yarın gelmeyecek misin?
Gelmemi istiyor musun?
Evet istiyorum.
O halde gelirim. Yalnız ders çalışmayacağız deyip kapıyı kapattı. Klaus eve döndüğünde amcasını sinirli bir vaziyette beklerken buldu.
Benden habersiz nereye gittin?
Saatlerdir seni arıyorum, cevap ver.
Sınıf arkadaşımın evindeydim, birlikte Almanca çalıştık.
Madem öyle neden kaçarcasına evden ayrıldın?
İzin vermeyeceğinizi düşündüm.
Doğru düşünmüşsün. Ben tanımadığım insanların evine çocuk göndermem. Kendim de gitmem. Ayrıca gerçeği söylediğini de sanmıyorum. Burada özel günler dışında kimse birbirinin evine gitmez ve misafir kabul etmez. Doğruyu söyle, neredeydin?
Ben doğruyu söylüyorum. Arkadaşım Avusturyalı değil, Türk.
Türk mü?
70 senedir Viyana'da yaşıyorum, daha hiç Türk'e rastlamadım.
Geçen yıl taşınmışlar. Babası büyükelçilikte çalışıyormuş.
Doğruyu söylediğine şimdi inandım. Türkiye Büyükelçiliği geçen yıl açıldı.
Akşam yemeğinden sonra piyanonun başına geçtiler. Yaşlı adam Klaus'a teker teker notaların yerlerini gösterdi. Küçük çocuk piyano çalmak için sabırsızlanıyordu. İncecik parmaklarını tuşların üstüne koyup bir şeyler çalmaya çalıştı.
Fakat notaların yerlerini ezbere bilmediğinden ve önünde duran kitaptan anında okuyamadığından ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Morali bozulmuştu. ''Acele ediyorsun evlat. İki günde piyano çalmayı öğrenemezsin. Zamanla olacak. Bıkmadan, usanmadan çalışman lazım.'' Klaus ertesi gün yine aynı saatte Firuze'lere gitti. Küçük kız pencerenin önüne oturmuş, arkadaşının gelmesini bekliyordu. Apartmanın önünde onu görünce pencereyi açtı. ''Şimdi geliyorum.'' Mantosunu ve ayakkabılarını giyip koşarcasına merdivenlerden inmeye başladı. ''Nefes nefese kalmışsın. Bu kadar acele etmene gerek yoktu.'' ''Seni bekletmek istemedim. Dışarıda hava diğer günlere göre daha sıcaktı. Güneş açmış, karlar erimişti. Yolun karşı tarafına geçip şekerci dükkanına girdiler. Çeşit çeşit şekerler paketlenmiş, raflarda duruyordu. Uzun süre hangisinden alacaklarına karar veremediler. Kırmızılı ve yeşilli paketlerden ikişer tane alıp yollarına devam ettiler.'' ''Nereye gidiyoruz Firuze?'' ''Parka. Yakında mı?'' ''Evet, 15-20 dakika sonra oradayız.'' Ortasında fıskiyeli, kocaman havuzu olan dört tarafı ağaçlarla kaplı büyük bir parka geldiler. Etrafta dolaştıktan sonra sırayla salıncağa binip birbirlerini salladılar. Sallanmaktan sıkılan iki çocuk parkın demir banklarına oturup havuzda akan suyu seyretmeye başladılar. Havuzun kenarında üstü başı kir içinde olan bir sokak çocuğu vardı. Eğilmiş yüzen balıkları seyrediyordu. 9-10 yaşlarında kemikleri teker teker sayılacak kadar zayıf, sapsarı bir çocuktu. Üstünde kir içinde kahverengi bir pantolonla yırtık bir kazak vardı. Klaus ve Firuze şekerlerini yerlerken başını çevirip onlara baktı. Bunu fark eden Klaus yerinden kalkıp çocuğun yanına gitti ve şeker paketini uzattı. ''Şeker yemek ister misin?'' Daha önce kimse ona böyle düşünceli bir davranışta bulunmadığı için şaşırmıştı. Kararmış elini çekine çekine paketin içine sokup yeşil şekerlerden aldı. Klaus cebinden diğer paketi çıkarıp kırmızı şekerlerden de verdi. İki gündür ağzına tek lokma yiyecek girmeyen oğlan şekerleri bir çırpıda yedi. Kurt gibi aç olduğu belliydi. Klaus dişim sızlıyor yiyemeyeceğim deyip geri kalan şekerleri de ona verdi. Kalacak yerin yok herhalde. Evet yok, sokakta yatıp kalkıyorum. Ailen nerede? Benim ailem de yok. Ne annemi ne de babamı hayatımda hiç görmedim. Klaus çocuğu üzmemek için konuyu değiştirdi. Tanışmayı unuttuk. Adım Klaus. Benim adım da Tobias. Üç çocuk parkın çıkışına doğru ilerlerken bir yandan da konuşuyorlardı. Eviniz yakında mı? Yakın sayılır. İkimiz de Farayayt Caddesi'nde oturuyoruz. Bizimle gelmek ister misin? Birlikte öğlen yemeği yeriz. Tobias'ın şaşkınlığı iyice artmıştı. Klaus'un dalga geçip geçmediğini anlamak için dikkatlice yüzüne baktı. Gayet ciddiydi, alay eder gibi bir hali yoktu. Sevinmişti küçük çocuk. Teşekkür edercesine Klaus'un omzuna dokundu ve hızlıca yanlarından ayrıldı. Klaus koşup yeni arkadaşının kolunu tuttu. ''Nereye gidiyorsun?'' ''Ait olduğum yere.'' Aradan 2,5 ay geçmiş, bahar gelmişti. Michel hala kızının öldüğü kış gecesinde alevlenen ateşin acısını çekiyordu. Alevler hızla tüm vücudunu ve benliğini sarmıştı. Bunalıma giren kadın konaktan dışarıya adımını bile atmıyordu. Saatlerce Elke'nin giysilerine ve oyuncaklarına bakıp sessiz sessiz gözyaşı döküyor, bir yandan da Klaus'u düşünüyordu. Viyana'dan üst üste 3 mektup gelmişti ama üçü de Bay Kuntz'un eline geçmişti. Michel'in tek tesellisi Paul'dü. Sabah erkenden kalkıp bahçedeki ve ahırdaki günlük işlerini bitiriyor, Bay Kuntz işten dönene kadar onunla vakit geçiriyordu. Bahar geldiği için bahçede yapacak çok iş vardı. Girişteki taş yolun ve çardağın kenarına çiçek tohumu ekip sırayla meyve ağaçlarını, gül ağaçlarını ve asmaları budadı, içeriye girdi. Michel oyuncak bebeklerden birini kucağına almış, sallanan sandalyede ağır ağır sallanıyordu. ''Senin bu halin beni yiyip bitiriyor Michel. Hayatının geri kalanını böyle geçiremezsin. Sana kızını unut demiyorum. Elbette unutamazsın. Sen onun annesiydin. Bir annenin başına gelebilecek en kötü şey başına geldi. Çocuğunu kaybettin. Hissettiklerini tahmin edebiliyorum. Çok acı çekiyorsun. Ama üstesinden gelmek zorundasın. Hayat devam ediyor.'' ''Ben hayatın devam etmesini istemiyorum Paul. Yaşamaktan bıktım artık. Dayanacak gücüm kalmadı. Yıkılmak üzereyim. Genç yaşımda hayatın bütün sillelerini yedim. Yaşama sevincimi yitirdim. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Zayıf insanların seçtiği en kolay yolu. Ölümü mü tercih edeceksin? Bu kadar güçsüz müsün?'' ''Evet, güçsüzüm.'' ''Hayır Michel. Seni gayet iyi tanıyorum. Güçsüz değilsin. Depresyona girdiğin için böyle konuşuyorsun. İçindeki karanlık seni hemen yıldırmış. İntihar edip kurtulayım diyorsun. Halbuki karanlığın sonunda pırıl pırıl bir yaşam seni bekliyor. Pes etmezsen tabii ki. Işığa sadece direnenler, güçlü olanlar kavuşabilir. Zayıflar gayret etmedikleri için ilelebet karanlığa mahkumdur. Kolay yolu tercih etmene izin vermeyeceğim. Birbirimize destek olup bu kötü günleri atlatacağız. Hadi kalk, bahçede piknik yapalım. Michel sandalyeden kalkıp Paul'ün boynuna sarıldı. Piknik sepetine yiyecek koyup bahçeye çıktılar. Dışarıda güneşli, sıcak, çok güzel bir hava vardı. Bembeyaz bulutlar gökyüzünde değişik değişik şekiller almıştı. Yeni çıkan çimenlerin üstüne örtüyü serip üstüne oturdular. Birlikte geçirdikleri eski günler akıllarına geldiği için ikisi de dalgın dalgın önüne bakıyordu. Paul ve Michel lisede sınıf arkadaşıydı. Okul çıkışlarında ve hafta sonlarında ormanda dolaşır, göl kenarında piknik yaparlardı. İkisinin de en güzel anıları arasında birlikte geçirdikleri o günler vardı. Ayrı oldukları senelerde anıların hayaliyle yaşayan Michel ve Paul şimdi bir araya gelmişti. Doğal olarak içlerinde lisedeki mutlu günlere tekrar sahip olma isteği uyanmıştı. Birlikte yaptığımız son pikniği hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sepetten elma alayım derken elime vırak vırak bağıran bir kurbağa gelmişti. Gülmekten çatlayacaktık neredeyse. Sepetin içine bakalım, yine kurbağa girmiş olabilir. Uzun süre Michel ilk defa gülümsedi. İyi ki yanımdasın. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Genç kadın eski sevgilisinin elinden tutup başını omzuna yasladı. Geriye dönmemiz keşke mümkün olsaydı Paul. O günlerde ne acı ne de gözyaşı vardı. Mutluydum, yaşamaktan zevk alıyordum. İstersen geriye dönebiliriz. Paul cümlesini tamamlamadan sustu. Michel ne demek istediğini gayet iyi anlamıştı. Artık çok geç. Geç değil Michel, kocandan boşanabilirsin. Ömür boyu onunla yaşamak zorunda değilsin. Yıllardır sevmediğim bir insanla neden evli kaldığını anlayamadım. Baban öldükten sonra neden Bay Kuntz'u terk etmedin? Terk etmediğimi de kim söyledi? Cenaze töreninin ertesi gününde onu terk ettim. Babamın ölümünden Sebastian'ı sorumlu tuttuğum için birbirimize girmiştik. Vahşi bir hayvan gibi üstüme saldırdı ve beni tekme tokat yere yapıştırdı. Bavulumu hazırlayıp Fransa'ya dayımın yanına gittim. Yerimi nasıl buldu bilmiyorum. 4 gün sonra dayımın evine geldi ve beni zorla geri getirdi. Boşanmayı denedin mi? Evet, ilk çocuğumuz doğmadan boşanmaya çalıştım ama başaramadım. Peş peşe 3 tane çocuğum olunca tamamen ona muhtaç hale geldim. Şimdi Bay Kuntz'a muhtaç değilsin, ben buradayım. Doğru ama önemli bir ayrıntıyı göz ardı ediyorsun. Klaus'un nerede olduğunu bilmiyoruz. Cevabı sadece Sebastian biliyor. Oğlumun yerini öğrenmeden şehri terk edemem. Klaus'u yapayalnız bırakamam. Haklısın Michel, senin yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Oğlunu nereye götürmüş olabilir? Hiç fikrim yok. Sormadın mı? Sormaz olur muyum? Defalarca sordum, cevap vermiyor. Garip bir durum, akıl sır erdiremedim. Amacı ne acaba? Bilmiyorum. Paul, gece gündüz aklımda hep bu soru var. Çıldıracağım. Klaus'a kötü bir şeyler yapmasından korkuyorum. Aradan neredeyse 3 ay geçti. Ama oğlumdan haber yok. Çok zekidir, ne yapıp edip bana ulaşırdı. Haber göndermesi mümkün olmayan bir yerde olabilir. Haber gönderemeyeceği tek yer dağbaşı Paul. Doğru, saçma sapan konuşuyorum. Ya öldü ya da haberleşmesine izin verilmiyor. Elimi kolumu bağlayıp daha fazla bekleyemeyeceğim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Polisten ve belediye başkanından yardım isteyeceğim. Klaus'u bulunca benimle gelmeye söz veriyor musun? Söz veriyorum Paul. Yeter ki oğluma kavuşayım. Hafta sonu geçip pazartesi günü gelince Michel belediye binasına gitti. Bay Müller'le görüşmek istiyorum. Randevunuz var mı? Hayır yok, acil bir durum. Başkana sormam gerekiyor, adınız ne? Michel Kuntz. Sekreter kapıyı tıklatıp Bay Müller'in makam odasına girdi. Efendim, Michel Kuntz adında bir hanım sizinle görüşmek istiyor. Hemen içeri al. Buyurun Bayan Kuntz, başkan sizi bekliyor. Hoş geldiniz Bayan Kuntz, sizi burada gördüğüme şaşırdım, nasılsınız? İyi değilim Bay Müller. Bir sorun mu var? Evet, hem de çok büyük bir sorun var. Oğlum Klaus Ocak ayından beri kayıp. Kulaklarıma inanamıyorum, nasıl olur? Sebastian'la sık sık görüşüyoruz, ufaklığın kaybolduğundan hiç bahsetmedi. Şimdi söyleyeceklerime de inanamayacaksınız. Sizi dinliyorum. Ben şehir dışındayken eşim ve Klaus yolculuğa çıkmışlar. Bildiğiniz gibi Sebastian Elke'nin cenaze töreninin yapıldığı gün geri döndü. Fakat yanında oğlumuz yoktu. Israrla çocuğun şu anda nerede olduğunu sordum ama yanıt alamadım. Klaus'un yerini sır gibi saklıyor. Oğlum için çok endişeleniyorum. Bay Müller yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Çaresizce derdini anlatan kadını dinlerken başkanın ağzı açık kalmıştı. Ne diyeceğimi şaşırdım Bayan Kuntz. Arkadaşımın neden böyle garip bir davranış sergilediğini anlayamadım. Nereye gittikleri hakkında tahmin yürütebilir misiniz?